Tarih ve Çocuk. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor programı. Kumanda masasında Serpil Korkmaz, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bu program dizimizde sizlere Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan her bir yıldızın temsil ettiği bir büyük tarihte kurulmuş Türk Devleti'ni anlatıyoruz. En son hocam geçen hafta Osmanlı Devleti yani 16. yıldızı anlattık dinleyicilerimize 3 program halinde ve ardından bu hafta geldik o forsun ortasındaki büyük yıldıza 17. Türk Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, içerisinde yaşadığımız, yaşatmak zorunda olduğumuz devletimize. 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'yle yıkılışıydı ve bundan sonra bir dönem var ki işte bu bizim cumhuriyetimize gidiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıldızlar içerisinde az önce de ifade ettiğiniz gibi ortadaki güneşi temsil eder ve ay yıldızlı bayrağı devletin bayrağıdır. Başkenti Ankara'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda mücadelesinde en önemli merkezlerden birisi haline gelmiş olan Ankara'da bir meclis kurulmuştur. İstanbul'daki meclis İstanbul'un işgalinden sonra basılarak dağıtıldığı için Mebusan Meclisi büyük oranda Ankara'ya gelmiş. Mebusan Meclisi'nin temsilcileri ve onun dışında Anadolu halkından temsilcilerin seçilmesi suretiyle yeniden bir seçim yapılarak Ankara'da Büyük Millet Meclisi adıyla bir kurucu meclis, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran meclis, devletimizi kuranlar toplanmış ve savaşı, milli mücadeleyi burada İstiklal Harbi'ni idare etmişlerdir. Büyük Millet Meclisi burada yönettiği için belki de tarihi bir anlam taşıdığı için Ankara'nın başkent olmasında çok yönlü sebepler aramak mümkündür. Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş. Az önce de ifade ettiğiniz gibi 30 Ekim 1918 tarihinde yenildiği kabul edilen devletlerin imzalamış olduğu anlaşmalardan dolayı mağlup sayılmış ve ittifak devletlerinin içerisinde görüldüğü için Osmanlı Devleti ile de savaşın sonunda Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması bir barış anlaşması değildir. Sadece bir savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesle sonlandırıldığı bir savaştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri içerisinde Anadolu'nun her yerinin işgal edilebilmesine uygun maddeler de bulunuyordu. Bir ateşkes anlaşması olmakla birlikte adeta bir işgal veya barış anlaşması gibi de uygulanmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı da Mondros Ateşkes Anlaşması aslında Anadolu'yu işgal eden İtilaf Devletleri'nin bir aracı haline gelmiştir. Özellikle 7. maddede İtilaf Devletleri Anadolu'da uygun görecekleri herhangi bir noktayı işgal edebileceklerdi. Nitekim bunu gerekçe göstererek hem İstanbul'da hem Anadolu'nun çeşitli güney ve kuzeyinde, ortasında kritik geçit noktalarına, şehirlere ve ulaşım hatlarına müdahale etmeye başlamışlardı. İşte bunlardan dolayı Anadolu'da milli bir mücadelenin başlamış olması kaçınılmaz bir gerekçe buluyordu.
Ve büyük güçlükler içeriyordu galiba hocam bu anlaşma maddesine göre. Çünkü evet, düşman istediği yere istediği anda çıkabiliyor.
Nitekim 1919 yılının Mayıs ayına gelindiğinde İzmir'in işgal edilmesi ve Yunanlılar tarafından İzmir'e, İngiltere donanmasının da desteğinde İzmir'e işgal kuvvetlerinin çıkmış olması bardağı taşıran son damlaydı. Belki de Anadolu'nun bütünüyle alevlenmesine, milli mücadeleye sarılmasına ve yeniden bir istiklal harbi vermesine sebep olacak çok önemli bir gelişmeydi. Bu Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan çok da uzun bir zaman geçmeden gerçekleşmiş olan bir hareketti. Çünkü 30 Ekim'i düşündüğümüzde, işte 19 Mayıs'ı düşündüğümüzde konu anlaşılır. 19 Mayıs 1919 tarihi aynı zamanda Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a çıkış için izin aldığı tarihi anlamamızı sağlıyor. Gemiyle bir grup arkadaşıyla beraber İstanbul'dan Anadolu'ya 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiş olan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, akabinde kendisine destek vermek üzere diğer paşaların, ordu mensuplarının ve devlet adamlarının da Anadolu'ya geçtiğini görüyoruz ki bu Anadolu'da milli mücadele safhasının başlayışı anlamına geliyordu. Daha önceden de fikri anlamda konuşulmuş, planlanmış bir şekilde hareket eden İstiklal Mücadelesi'nin liderleri kendi aralarında yer yer bir araya gelecekler ve kongreler diye bildiğimiz Anadolu çapında, hatta Rumeli tarafında da çok önemli toplantılar, bölgesel ve genel toplantılar yapılacaktır.
Hocam, bu toplantılara ilişkin belki dinleyicilerimize şunu açmakta fayda olabilir. Bu toplantılar, az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi, toplanmak için değil, milli mücadelenin ne tür bir seyir izleyeceğini, hangi aşamalardan geçeceğini, ne tür bir hazırlık yapılacağını ve ne şekilde sonuç alınacağını öngörmek üzere, strateji belirlemek üzere hazırlanmış, düzenlenmiş toplantılar olarak nitelendirebilir miyiz?
Elbette. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra vaziyetle ilgili rapor vermiş. Vaziyette sorumluların, esas sorumluların Anadolu'daki Türk halkı olmadığını, İtilaf Devletleri'nin kuvvetleri ve bölgedeki komitacılar, çeteler ve bozgunluk çıkaran çeşitli terör faaliyetleri olduğunu da o zamanın diliyle rapor etmiştir başkente. Ardından Havza'ya ve Amasya'ya geçmiş. Her ikisinde de önemli açıklamalar ve genelgeler, bugünkü tabirle bildirge ya da tamim diyebildiğimiz bir takım metinler yayınlamıştır. Özellikle Amasya genelgesi milli mücadelenin bir strateji belgesidir. Yani planını, programını kapsayan bir belgedir. Burada en önemli ifadelerden birisi, İstiklal Mücadelesi'nde milletin kendi istikbaline karar vereceğini, İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremez durumda bulunduğunu, milletin istikbalini yine milletin azmi ve kararının kurtaracağına özellikle vurgu yapılması dikkat çekmektedir. Ardından biz Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler yapılmasıyla ilgili de burada hazırlık yapıldığını, bu bildirge ile birlikte Erzurum ve Sivas'ta yerel ve ulusal mahiyette diyebileceğimiz katılımcıların bulunduğu, delegelerin katıldığı bir ayrı kongre düzenlenmesinin planlandığını görüyoruz. Öncelikle Erzurum'da kongre düzenlenmiştir. Erzurum Kongresi katılımcıları yönüyle bölgesel olmakla birlikte alınan kararları yönüyle milli, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden yönde milletin bağımsızlığını hedef alan kararlar almış genel bir kongredir. Katılımcıları yerel, ancak aldığı kararlar umumidir, geneldir. Sivas Kongresi ile ilgili kararlar da burada alınmıştır. Erzurum Kongresi'ndeki kararlar içerisinde de yine milletin azminin ve kararının istiklalini ve istikbalini belirleyeceğine atıf yapıldığı, manda ve himayenin kesinlikle kabul edilemeyeceğine atıf olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bölge halkının mutlaka milli mücadele için milli varlık yönünde cemiyetler kurması gerektiğine, yani Anadolu'da ve Rumeli'deki milli müdafaa cemiyetlerinin de Sivas Kongresi'nin nasıl düzenleneceğine dair plan ve programın hazırlandığına işaret edildiğini görüyoruz. Sivas'ta düzenlenen kongre her yönden, milli ve delege yönüyle de, kararları yönüyle de çok önemli bir milli mücadele belgesini karara bağlayan bir kongreydi. Sivas Kongresi'nin toplanması hemen akabinde Erzurum'dan bir süre sonra Eylül ayında gerçekleşmiştir. Eylül ayında toplanan Sivas Kongresi'nin tartışmaları içerisinde yine manda himaye konusunun reddedildiğini görüyoruz. Milletin kendi kararıyla istiklalini ve istikbalini, yani bağımsızlığını ve geleceğini kurtaracağına atıf yapıldığını görüyoruz.
Hocam, burada Sivas belki Kongresi'nde şunu vurgulamakta bir fayda olabilir. Manda ve himayeciler de var. Bunların amacı da şu: bir başka devletin egemenliği altında milletimizin yaşaması olarak özetleyebilir,
evet,
miyiz?
Anadolu'da milli varlığa zararlı bazı görüşlerin de ortaya çıktığı anlamına geliyor bu. Bunları şöyle ifade edebiliriz. Bazı delegeler veya kişiler bu toplantılarda az da olsalar, işte o zaman için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ya da böyle büyük devletler diye tanımlanan devletlerin, o zaman için Düveli Muazzama adı verilen devletlerin himayesiyle bu işten istiklalin sağlanabileceğini, böylece sulhün yani barışın sağlanabileceğini iddia ederek görüş ileri sürenler oluyordu. Bunların yayın organları da vardı. Bu anlamda Sivas Kongresi milli bir belgedir. Yani milletten başka bir tercihin olmayacağını, milletin istek, azim ve kararlılığının istiklal ve istikbalde, yani bağımsızlıkta ve gelecekte esas olduğunu ifade ediyordu. Sivas Kongresi'nin içerisinde alınan, bu karar metni içerisinde yer alan en önemli hususlardan birisi temsil heyetinin kurulmasıdır. Temsil heyeti artık milli mücadelenin yönetiminin bir heyete devredilmesi, yani bir hükümet sisteminin oluşmasıyla ilgiliydi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla bildiğimiz Anadolu'daki ve Rumeli'deki bütün milli mücadele cemiyetlerinin bir araya geldiği bir çatı yönetim mekanizmasının da oluştuğunu görüyoruz. İrade-i Milliye adıyla bildiğimiz bir yayın organı da temsil heyetinin yayın organı olarak faaliyete başlamış bulunuyordu. Daha sonra İrade-i Milliye gazetesi adıyla bildiğimiz bu gazetenin Hakimiyet-i Milliye ismiyle Büyük Millet Meclisi'nin faaliyeti sırasında resmi yayın organı halinde çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz ki bu aynı zamanda devlet teşkilatının oluştuğunu da göstermektedir. Milli mücadelenin Ankara merkezinde yerleşmesi de Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi ve diğer taraftan İstanbul'dan gelen delegelerle birlikte yeni bir meclisin Ankara'da açılmasının hazırlıklarının yapılmasıyla da ilgilidir. Bütün bu kararlar İstanbul'da da yeni bir takım gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde İstanbul'da ne oluyordu? İstanbul'da Ocak ve Şubat aylarında çok önemli toplantılar gerçekleşti. İstanbul'da kabul edilen Misak-ı Milli Belgesi Meşrutiyet Meclisi'nde büyük bir tepkiyle karşılandı İtilaf Devletleri tarafından ve bir süre sonra İstanbul işgal edildi. Mebusan Meclisi basılarak dağıtıldı ve Ankara'ya gelmek zorunda kaldılar. Mart ayında gerçekleşmiş olan bu olaylar üzerine Ankara'ya gelen delegelerle birlikte seçimlerin yapılmasıyla da Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'daki yeni, bugün de birinci meclis diyebildiğimiz binada açılış hazırlıkları yapıldı ve 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da temsil heyetinin de hazırlığı çok daha önceden başlamıştı. Bir meclis açılışına karar verildiğini görüyoruz.
Hocam, zaman aralığına baktığımızda 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan, çok kısa bir zaman aralığında çok yoğun bir çaba neticesinde bir meclisimizin olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'na artık bu anlamda net bir biçimde başlayacağımızı vurgulamak gerekiyor zannediyorum.
23 Nisan 1920 tarihi yeni bir devletin kuruluşunun aslında en büyük işaret taşlarından birisi olmuştur. Kilometre taşı da diyebiliriz buna. Şöyle ifade edebiliriz. Düveli Muazzama diye tabir etmiş olduğumuz, Birinci Dünya Savaşı'ndan galip geldiğini düşünen devletler Osmanlı Devleti'ni mahkum etmişler ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de önünde Sevr Anlaşması diyebildiğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmediği bir metni sunuyorlardı. Bu metne göre Anadolu parçalanmakta, Orta Anadolu'da küçük bir beylik şeklinde bir devlet öngörülmekteydi. İşte Büyük Millet Meclisi böyle bir anlaşmayı da kabul etmeyerek Anadolu'da yeni bir devletin kuruluşuna zemin hazırlayan en önemli devlet mekanizmasının adı olmuştur.
Haftaya buradan devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık'a teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Tarih ve Çocuk.